Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz yasanın tekrarı 18. bölüm 20. ayete geldik. 18. bölümün konusu kahinler ile peygamberler ve gerçek peygamberlerin sınanmasıdır. Kahin olanların maddi yönden desteklenmesi için Tanrı bazı kurallar verdi. Bu bölümde şeytani güçlere başvuran putperest uygulamalar konusunda Tanrı yine uyarılar veriyor. Bunun ardından da yasa kitabının en göze çarpan kesimlerinden birini göreceğiz. Bu kesim peygamberler ve peygamberliklerle ilgilidir. Aynı zamanda ileride gelecek olan en üstün kişiye, peygambere, kahine, kurtarıcıya değinmektedir. Bu İsa Mesih'tir. Peygamberlik konusunu ele alan bu bölümün sonunda gerçek peygamberin sahte peygamberden nasıl ayırt edilebileceği konusunda bir denenme verilmektedir. 18-19. ayeti tekrar size okuyayım. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım diyor. Yeni antlaşmada Rab İsa Mesih kerelerce kendiliğinden konuşmadığını ve konuştuğu sözlerin babanın sözleri olduğunu belirtti. Örneğin Yuhanna 5. bölüm ve 6. bölümde ise kendi isteğimi yapmak için değil, babamın isteğini yerine getirmek için bu dünyaya geldim dedi. İsa Mesih yeryüzündeki ruhsal hizmetini tamamlamak üzereyken, o Yuhanna 17. bölümde o ünlü kahinsel duasını imanlılar için yaptı. Baba Tanrı'ya yeryüzünde yaptığı şeylerin son raporunu verirken, bana vermiş olduğun işi tamamladım dedi. Söylememi istediğin her şeyi ben onlara söyledim. Tanrı, şimdi gökten seslenip değerli dostum bize konuşacak olsaydı, daha önce söylediklerinden ayrı bir şey söylemeyecekti. Sana ve bana söylemek istediği her şeyi İsa Mesih aracılığıyla bize bildirmiştir. Tekrar Rab konuşacak olsaydı söylediklerini tekrarlamış olacaktı. İşte değerli dostum bu nedenle astroloji, buna benzer hurafelerden uzak durman gerekir. Çünkü 18. bölümün ilerideki başlangıçtaki ayetlerde buna kesin olarak değinmektedir. Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye girdiğinizde oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü Rab bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız Rab bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır. Tanrınız Rabbin önünde yetkin olun demişti. İşte bu nedenle her tür hurafelerden, her tür astroloji gibi şeylerden, fala bakmaktan, ne olursa olsun, falın hangi türü olursa olsun uzak durmamız gerekmektedir. Çünkü Tanrı bu tür şeylerden tiksinmekte ve iğrenmektedir. İnsanların da bunlardan uzak durmalarını istiyor. Bunları yapanları aynı zamanda cezalandıracaktır. Çünkü bunlar yanlış bir şeydir. Putperest uygulamalardır. Özellikle Mesih imanlıları kesin olarak bunlardan uzak durması gerekir. Okuduğumuz ayetlerde Tanrı kendi halkını kesin olarak bunlara karşı uyardı. Bunların yaptıkları putperestlikle bağlantılıydı ve gücünü de bir yerde karanlıktan, bilgisizlikten, cehaletten ve şeytandan alıyordu. Bu insanlar gerçekten gelecek hakkında bilgi verebiliyorlar mı? Hayır dostum. Bunların söyledikleri kurnazca ve tahmini sözlerde bazı tutmalar gözükebilir ama kimse geleceğe yönelik bir bilgi veremez Tanrı dışında. Çünkü geleceği gören ve bilen sadece Tanrı'dır. Yunanlılar Adelphi kehanetini kullanırlardı. Bu kehanette bir aşamaya kadar doğruluk vardı ama şeytandan geliyordu. Hitler hakkında diyorlar ki kehanette falcılığa başvurmuş. Günümüzde falcılar, burçlara bakanlar iyi para kazanıyorlar. Bundan daha kolay para kazanmanın yolunu düşünemem. Dünya gerçekten aldatılmaya hazır insanlarla doludur. Şu söz ağırdır ama gerçeği söyler. Bu sözü söyleyeceğim, kusuruma bakmayın. Dünyada aptal insanlar olmazsa uyanıklar geçinemezler. Şimdi şunu peşinden söylemeliyim ki, gelecek hem insana kapalıdır hem de onun kontrolü dışındadır. Sadece Tanrı geleceği bilir ve gelecek sadece ona aittir. Tanrı sözüne ve sadece bu söze özgü bir özellik vardır. Her zaman şimdiki zamanın sınırlarının ötesine aşar. Bence kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğunun kanıtı, gerçekleşen birçok peygamberlik sözüdür. İlk yazıldığında kutsal kitabın dörtte biri peygamberlik sözü ile doluydu. Yani gelecek ile ilgili sözleri içeriyordu. Bu peygamberlik sözlerinin büyük bir kısmı gerçekleşmiştir. Tanrı kentler, uluslar ve büyük imparatorluklarla ilgili peygamberlik sözlerini kendi kutsal yazılarına kaydettirmiştir. Böyle bir ortamda sahte peygamberlerin türemesi içten değildi. Günümüzde olduğu gibi Musa'nın sözünü ettiği zamanlarda da sahte peygamberler türeyecekti ve türemiştir. Tüm bu insanlar Tanrı'nın göndereceği son ve en yüce peygamberin onur yerini kapmak istiyorlardı. Şimdi Tanrı bir peygamberin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu saptamak için bir deneme sistemi verir. Gerçek ve sahte peygamberleri ayırt etmek için bir test verir. Halkın arasında sahte peygamberler olacağı açıkça belliydi. Ne yazık ki İsrail gerçeği sahteden ayırt edebilmek için Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu bu testi kullanmayacaktır. Bunu Yeremya'nın 14. bölümünde şöyle okuyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Bakın ne diyor. Rab, peygamberler benim adımla yalan peygamberlik ediyorlar dedi. Onları ne gönderdim, ne onlara buyruk verdim, ne de seslendim. Size uydurma görümlerden, falcılıktan, boş şeylerden, akıllarından geçen hayallerden söz ediyorlar. Yeremya 14 ayet 14. Gördünüz mü? Uydurma görümlerden, falcılıktan, boş şeylerden, hurafelerden, akıllardan geçen hayallerden söz ediyorlar böyleleri. Gelecek krallık hakkında konuşmak bir peygamber için kolaydı. Gününden yüzyıllar sonra gerçekleşmesi beklenilen bir şey hakkında konuşuyordu. Yeremya peygamber de gelecekten söz etti. O zaman kimin gerçek, kimin sahte olduğunu nereden bileceğiz? Bugün biliyoruz kardeşim. Evet, bugün biliyoruz kimin sahte, kimin gerçek olduğunu. Çünkü Yeremya'nın peygamberlik sözlerinin çoğu yerine geldi. Ama o zamanın insanı onun gerçek peygamber olduğunu nasıl bilecekti? Bakın, Tanrı çok iyi bir test uygulamasını öngördü. Ancak kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber, şimdi dikkat edin, öldürülecektir diyor. Bir sözün Rab'den olup olmadığını nasıl bilebiliriz diye düşünebilirsiniz. Eğer bir peygamber Rabbin adına konuşur ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse o söz Rab'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur, ondan korkmayın diyor Yasa'nın tekrarı 18. bölüm 20-22 ayetler arasında. Şimdi buna biraz zaman ayırıp yazılanları inceleyelim değerli dostum. Yeşaya gerçekten Tanrı'nın seçmiş olduğu gerçek bir peygamberdir. Bunu nereden biliriz? İleride erden kızın hamile kalıp bir oğul doğuracağını Yeşaya önceden peygamberlik sözüyle bildirdi. Rab İsa Mesih'in nasıl dünyaya geleceğini önceden işaretledi. Onun doğumu, yaşamı ve ölümü hakkında ön bildiride bulundu Yeşaya peygamber. Yeşaya bunları duyururken birisi ona bunlar ne zaman olacak diye sormuş olsaydı Yeşaya tam zamanını bilemem. belki yıllar, belki de yüzyıllar sonra gerçekleşebilir diyecekti. Aslında Yeşaya'nın verdiği peygamberlik sözü yaklaşık 750 yıl sonra yerine geldi. O zamanın insanı gülecekti buna. Canım, bu sözlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek için ben o zamana kadar bekleyemem ki diyecekti haklı olarak. Yeşaya'nın peygamberlik sözünün gerçek olup olmadığı o zamanın insanı tarafından tespit edilemezdi. Peygamberin gerçek olup olmadığını denemek için o zamana özgü bir olayın peygamberliği verildiğinde yer alıp almayacağı tespit edilmeliydi. Yani kısa bir zamanda yer alacak bir olayın peygamberliği de verilmeliydi. Böyle bir durumda verilen peygamberlik sözü en ince ayrıntılarına kadar yer almasa peygamber sahte ilan edilir ve taşlanarak öldürülürdü. Verdiği kehanet sözünde en ufak nokta bile yerine gelmezse peygamberin başı beladaydı kardeşim. Öldürülmesi gerekliydi. Böylesine ciddidir Rabbin sözü. Günümüzde işte falan adamda peygamberlik mevhibesi var diyor. Kardeşim bunlara dikkat edin. Şimdi yine Yeşaya peygamberi ele alalım. İsa'nın kız Meryem'den doğacağını ön bildiriyle duyurdu ve şimdi biz yaklaşık 2000 yıl öncesi yer alan olaya baktığımızda evet Yeşaya'nın duyurduğu söz gerçekten yer aldı. İsa kız Meryem'den dünyaya geldi diyebiliriz ancak Yeşaya'nın gününde yaşayan insanlar Yeşaya'nın gerçek bir peygamber olduğunu bu sözünden nasıl saptayabileceklerdi? Yeşaya aynı zamanda o zamanın kralı Hiskiya'ya gitti ve yerel bir olayın gerçekleşeceği konusunda ona bir peygamberlik sözü verdi. O dönemde Yeruşalim'i kuşatmış olan Asur ordusu vardı. Bu ordu çok gaddar, acımasız askerlerden oluşuyordu. Bir kenti kuşattılar mı, hiç aman dedirtmeden, göz açtırmadan orayı yok ederlerdi, yakıp yıkarlardı. Yeşaya, Kral Hiskiya'ya gidip Rabbin sözüne göre bu askerlerin tek bir oku bile Yeruşalim'in içerisine girmeyecektir dedi. Böyle bir peygamberlikte bulundu. Asur ordusu güçlüydü. Diğer kentleri yok etmişti ve Yeruşalim'i yok edip içindeki insanları köle olarak sürgüne götürmelerine engel olacak hiçbir doğal engel yoktu. Yeşaya sadece Rabbin bu konudaki bildirisini duyurdu. Bundan dolayı Rab Asur kralına ilişkin şöyle diyor. Bu kente girmeyecek, bu kente ok atmayacak, kente kalkanla yaklaşmayacak, karşısında rampa kurmayacak, geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek diyor Rab. Yeşaya 37. bölüm 33-34. ayetler. Asur ordusunda her askerin yayı ve okları vardı. Ve bu askerler Yeruşalim'i kuşatmışlar ve bu dönemde Yeşaya peygamberlik ediyor. Bu Asur ordusu Yeruşalim'e girmeyecek diyor. Bir ok bile atmayacaktır. Bu ordudan tek bir asker bile iş olsun diye bir ok fırlatabilirdi. Şimdi tek bir ok bile Yeruşalim'in duvarlarını aşıp kentin içerisine düşmeyecek dedi Yeşaya. Böyle bir peygamberlik etti. Şimdi bir ok bile Yeruşalim'in duvarlarını aşıp kentin içine düşseydi Yeşaya peygamberlik görevinden alınacaktı. Sadece bu değil, Yeşaya taşlanarak öldürülecekti. Sahte peygamber ilan edilecekti ve böylece hayatını yitirecekti. İşte o zamanın peygamberlerine uygulanan test buydu kardeşim. Yeşaya bu sınavı geçti. Başka durumlarda da Yeşaya yerel olaylarla ilgili ön bildirilerde bulundu ve söylediklerinin hepsi de yerine geldi. Başarı oranı %100 idi ki gerçek peygamberin duyurduğu sözün yerine gelip gelmeyeceği konusunda başarı oranı %100'ün altına düşemezdi. Bir tek ok bile Yeruşalim'in içine düşmedi. Tam Yeşaya'nın dediği gibi Asur ordusu Yeruşalim'e girmedi. O zaman günümüzde durum nasıldır? Bunu sorgulayabiliriz. Birisi bugün kendisini peygamber olarak gösterirse, ki gösteren çoktur, ve gelecek konusunda bilgi verdiğini iddia ederse, bunu yapan da çoktur. Bu test uygulandığı zaman tek bir ayrıntıda bile söylenen söz yerine gelmezse, o kişi yalancı peygamber ilan edilmelidir. Biliyorum, bazı kehanetçiler, bazı falcılar bazen tam bir isabette bulunabilirler ama çoğu kez hedefi tamamıyla kaçırırlar. Bu gibi insanların, değerli dostum, başarısızlıklarının reklamı yapılmıyor. Ne yazık ki Mesih imanları arasında da böyleleri vardır. Kendilerinde peygamberlik mefibesi olduğunu iddia edenler vardır. Kardeşim, Tanrı'nın sözü yazıldıktan sonra böylelerine artık ihtiyacımız yoktur. Rabbin sözü gereken her şeyi bize vermiştir. Bizim kaynağımız, temelimiz Tanrı'nın sözüdür. Artık ona buna bizim ihtiyacımız yoktur. Artık eski antlaşmadaki türde peygamberler yoktur. Bunu söyleyenler, kendisinde peygamberlik mefibesi olduğunu söyleyenler, yani eski antlaşmadaki kapsamında söyleyenler yalan konuşuyorlar. Çünkü Tanrı bize kendi sözünü verdi, tamamladı ve noktayı koydu. Artık bize Tanrı kendi sözü aracılığıyla konuşuyor. Biz Rabbin sözünü alıp, Rabbin sözünü bildirdiğimizde aslında artık bu görevi yerine getiriyoruz. Yani bir insana diyoruz ki, kardeşim İsa Mesih'e gel ve iman et. Eğer iman edersen sonsuz yaşamın olur. Bu bir peygamberlik sözüdür. Ama bu artık bizden gelmiyor. Çünkü Tanrı'nın sözü böyle diyor. Biz bunu yaymalıyız, bunu bildirmeliyiz. Yani bizim söylediklerimiz, her söz Tanrı sözünde olması gerekir. Yoksa yalan konuşuyoruz. Evet, bu konuda bir sürü peygamberlik olayından örnekler verebilirim. 20. yüzyılda bunu yapanlar olmuştur ve olacaktır. Günümüzde de yapıyorlar. Bazıları dünyanın falan günde son bulacağını bildirdiler. Biliyorsunuz bunları. Belirlenen gün gelip geçti, dünya halen işine gücüne devam ediyor. Bu sözde kehaneti yapan kişiye ne oldu? Başka kehanetler yapıyor. Bazıları İsa'nın ikinci kez dünyaya gelip kilisesini göğe alacağı günü belirliyor. Ama bu da yanlış çıkıyor. Tanrı'nın belirlediği sınama yöntemini bu sahte peygamberlerin kehanet sözlerine uygulayacak olsaydı, hepsi de işlerinden olurlardı. Hatta yasanın tekrar 18. bölümde söylenenleri uygulasaydık, onları taşlayarak yok etmemiz gerekirdi. Gerçek peygamber, verdiği peygamberlik sözünün her ayrıntısında doğru olmalıdır. Bu eski antlaşma için geçerlidir. Şimdi dediğim gibi Tanrı sözünü tamamladı, elimize verdi. Hamdolsun elimizde, anlayacağımız dilde Tanrı'nın sözü tamamlanmış durumdadır. Biz bu sözleri okuyarak oradan gereken vaatleri alıp kullanabiliriz. Bu sözleri okuyarak, onları çalışarak oradaki vaatleri hayatımıza alabiliriz. Günlük besin olarak oradan kendimiz beslenebiliriz. Bunu yapmamız gerekir. Ama bunun dışında hayır. Biliyor musunuz değerli dostum? Günümüzde kilise içinde sahte peygamberlik yapanlara karşı uyarı sözleri verilmemiştir. Kutsal kitap bu konuda sahte peygamberi uyarmıyor ama sahte peygamberler olacağını bildiriyor. Neden bu konuda uyarı yoktur? Çünkü artık Tanrı'nın insana duyuracak yeni bir sözü yoktur. Az önce de vurguladığım gibi duyurmak istediği her şeyi İsa Mesih'te bildirdi ve sözünü tamamladı, noktayı koydu. Onun kutsal sözünde insana açıklanması gereken her göksel açıklama yapılmıştır. Bunu vurguluyorum çünkü çok önemlidir ve bu çok suistimal edilmektedir. Ve bu yolla kardeşlerimiz, imanlılar aldatılmaktadır. Günümüzde bize verilen uyarılar sahte peygamberlere karşı değil, sahte öğretmenlere ve öğretilere karşıdır. Ama halkın arasında sahte peygamberler vardı, tıpkı sizin de aranızda sahte öğreticiler olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile inkar ederek aranıza gizlice yıkıcı öğretiler sokacaktır. Böyleleri ani bir yıkıma uğrayacaklardır diyor 2. Petrus 2. bölüm 1. ayette. Bize verilen uyarıya göre çok dikkatle dinlemeliyiz. Birçok tatlı ve çekici sözlerle bizi aldatmak isteyen bir sürü sahte öğretmen vardır, öğreti vardır. Yüzeysel olarak baktığımızda bu gibi kişiler çok dindar ve ruhsal gözükebilirler ama öğrettikleri Tanrı sözü değil, insan kavramlarıdır. Değerli kardeşim, özellikle bu son günlerde sahte öğretmenlere karşı, sahte öğretilere karşı çok dikkatli davranmalıyız. Vurguladığım gibi Tanrı'nın sözü elimizdedir. Kaynağımız odur. Tanrı sözünü tamamlamıştır ve noktayı koymuştur. Buna önem vermeliyiz ve Tanrı sözü bizim kaynağımız olmalıdır. Unutmayalım, Tanrı artık bize sözü aracılığıyla konuşmaktadır. Tanrı sözünü tamamladı, noktayı koydu ve kitap kapandı, bitti. Bunu bilmemiz gerekir.